Hintli Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Farverdin 1403, Hicri Gamer'i 23 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'le 3 Nisan 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'de yerel seçimler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler ve İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dünyanın farklı ülkelerinde Kadir Gecesi etkinlikleri düzenlendi. Hazreti Yukiye Selamullah Aleyha'nın türbesinde şehitler için cenaze merasimi düzenlendi. Nasrullah El-Aksa tufanı Siyonist düşmanı uçurum kenarına getirdi açıklamasında bulundu. Pakistan'dan Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırı yakınamadar sürüyor. Ve işgalciler Gazze'de son 24 saatte 5 katliam gerçekleştirip 59 kişiyi şehit ettiler. Şimdi haberler.
Dünyanın farklı ülkelerinde Kadir Gecesi ve İhya etkinlikleri düzenlendi. Mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleri Kadir geceleridir ve Müslümanlar uyanık kalıp Kur'an, dua ve coşane-i kebiri okuyarak Yüce Allah'a niyazda bulunarak günahlarının bağışlanması taliminde bulunurlar. Kadir Gecesi bütün senedeki hiçbir gecenin faziletine ulaşmadı, içindeki amel, bin aydaki amelden daha hayırlı olan ve o gecede yılın kaderinin belirlendiği bir gecedir. İrib Haber Ajansı'nın haberine göre dünyanın ilk kişi imamı olan Hz. Ali Aleyhisselam'ın şehadeti dönümü nedeniyle geçtiğimiz salı günü ve mübarek Ramazan ayının Kadir ayının 3. gecesi, 23. gecesi düzenlenen ve Şiiler, İranlı Müslümanlar ve farklı milletlerden insanların yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçileri ve diplomatlarının katıldığı etkinlikler ve yaz törenleri Rusya, Suriye, Türkiye, Macaristan, Tayland, Filipinler, Brunei, Yeni Zelanda, Malezya, Japonya ve Avustralya gibi farklı ülkelerdeki camilerde ve diğer dini mekanlarda gerçekleştirildi.
İsrail'in İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit olanlar için Hazreti Rukiye Selamullah Aleyha'nın türbesinde cenaze töreni düzenlendi. Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısında şehit olan İran İslam Cumhuriyeti'nin 7 üst düzey askeri danışmanının ağaçları için Şam'da Hazreti Rukiye Selamullah Aleyha'nın Pak Türbesi yanında özel bir merasim düzenlendi. İrib'in haberine göre törene katılanlar Kudüs şehitlerinin emperyalizm ve siyonizm cephesinin yenilgiye uğratılıncaya kadar devam edeceğine vurgu yaparak sahte siyonist rejimin suçlarının cevapsız kalmayacağı konusunda şehitlerle antlaşma yaptılar. Ayrıca türbeyi savunan şehitlerin saf kanlarının asla yerde kalmayacağı sözünü vererek Kudüs-ü Şerif'e muzafferce ulaşıp burada zafer namazı kılana kadar mücadeleye devam edeceklerini deklar ettiler. Törene katılanlar ayrıca Siyonist düşmanın Gazze bataklığında kalması ve krizden kurtulmanın yolunu araması nedeniyle suçlarını çaresizlik içinde işlediğine vurgu yapıldı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Şam'ın El-Mezeh caddesindeki İran Büyükelçiliği konsolosluk bölümünü hedef aldı. Kutsal savunmanın komutanları ve gazilerinden ve Suriye'deki askeri danışmanlardan olan Tümgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi ve onlara eşlik eden 5 subay Siyonist düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne düzenlediği füze saldırısı sonucu Suriye'de şehit oldular. Söz konusu terörist saldırıya uluslararası alanda kınamalar devam ediyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı Siyonist terör eylemlerine yönelik güçlü ve açık eleştirilerle gerçekleştirildi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Zehra Erşadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu korkunç suçları ve korkakça terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler şartını, uluslararası kurallar, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik, bağımsızlık ve bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Batı Asya, Asya ve Pasifik işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Halid el-Hiyari, İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırısını kınadı ve diplomatik ve konsolosluk yerleriyle personelin dokunulmazlığını uluslararası kurallara uygun olarak saygı gösterilmesi gerektiğini açıkladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili'ne benzeyen İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırısını kınarken şunları söyledi. İsrail'in eylemleri kabul edilemez çünkü diplomatik misyonların her koşulda dokunulmazlığı olması gerekir. Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı da İsrail'in eyleminin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek İran hükümeti ve halkının acılarını paylaştığını ifade etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Rasiel Dahak bu saldırıya kınayarak Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail saldırılarının Suriyelileri, Filistin halkının haklarını savunma, işgal altındaki Golan toprakları geri verme konusundaki ulusal ve kararlı tutumlarından vazgeçiremeyeceğini belirtti. İsviçre'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi de şöyle konuştu. İsviçre, Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı keskin olarak kınıyor çünkü bu tür eylemler bölgedeki gerilimi artırdı. Bu toplantıda Slovenya temsilcisi İsrail'in İran Büyükelçiliği'ne saldırısını kınadı ve 2728 sayılı kararda dahil olmak üzere tüm tarafların Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı duyması gerektiğini belirtti. Cezayir'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi de İran hükümeti ve halkının acılarını paylaştığını belirterek, işgalci İsrail rejiminin uluslararası yükümlülüklerinin bu tür ihlalleri haklı gösterilemez ve tolere edilemez dedi. Guyana'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi de İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısını kınayarak ülkelerin toprak bütünlüğü hakkına vurgu yaptı. Mozambik'in Birleşmiş Milletler temsilcisi de İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne saldırısını küresel güvenliğin ve uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi. Ancak bu toplantıda İngiltere, Fransa, Japonya ve Güney Kore, Siyonist rejimin saldırısını kınama konusunda Amerika ile aynı çizgide hareket ederek yalnızca bölgede gerilimin tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Şam'ın El-Mezeh caddesindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 7'si İran'ın diplomatik ve askeri ataşe mensupları olmak üzere 13 kişi şehit oldu. Kudüs gücü formundaki bazı İran askeri güçleri Batı Asya bölgesinin güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak, danışmanlık hizmetleri sağlamak ve Suriye askeri kuvvetlerini terörle mücadelede özellikle de IŞİD terör grubuna karşı mücadelede yardım etmek amacıyla Suriye hükümetinin resmi talebi ve daveti üzerine bu ülkede bulunmaktalar. Kahraman Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Akşam haberleri devam ediyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu seneki Dünya Kudüs Günü'nün önceki senelerden farklı olduğuna işaretti. El-Aksa Tufan Operasyonu'nun Siyonist düşmanı uçurum kenarına getirdiğini belirtti. Kudüs Kürsüsü isimli seminer direniş cephesinin liderleri ve şahsiyetlerinin katılımıyla düzenlenen ve video konferans aracılığıyla yayınlanan toplantıda konuşan Nasrullah, Filistin ve bölgede yaşananları ahrar tufanı olarak nitelerken bu operasyonun daha güçlenmesi ve yayılmasını temenni etti. Nasrullah Düşman'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, ülkeler ve kamuoyunun çağrıları ve uluslararası kurallara önem vermediğini işareti, bu savaşta zafer kazanmak ve Siyonist düşman ve tüm destekçilerinden yenmek için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Hizbullah Genel Sekreteri 33 günlük savaşın Büyük Orta Doğu Projesi ve Büyük İsrail Projesini çökerttiğini işareti, El-Aksa Tufan Operasyonu'nun Siyonist rejimi uçurum ve yok oluş kenarına getirdiğini ve bu konunun belirtilerinin zaman ilerledikçe netleşeceğini vurguladı. Nasrullah ayrıca zaferin kesin olduğuna inanıp emin adımlarla yürümek gerektiğini belirterek El-Aksa Tufanı Operasyonu hedeflerine ulaşmak için tüm güç bileşenlerini sağlamaları gerektiğini kaydetti. Hizbullah Genel Sekreteri Kudüs gününde görevlerinden bölgede Amerikan Siyonist projelerinden stratejik başarısızlıkları dahil El-Aksa Tufan Operasyonu'nun stratejik sonuçlarını anlatmak olduğunu kaydetti.
Soykırımcı Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısının uluslararası alanda kınanmasının ardından Pakistan Senatosu temsilcisi de bu terör saldırısını kınadı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ın Elmezeh caddesindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda aralarında İran'ın 7 diplomatik ve askeri ateşe mensubu dahil 13 kişi şehit oldu. İran'a göre Pakistan Senatosu üyesi Senatör Allame Nasır Abbas Caferi çarşamba günü bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne düzenli terör saldırısını kınayarak İran ve Suriye hükümetlerinin yanı sıra milletlerinin acılarını paylaştı. Siyonist işgal rejiminin bu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Senatör Abbas Caferi ayrıca bu açıklamada Gassip Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısının yalnızca Suriye'nin egemenliğini ve Viyana Konvansiyonu'nu ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda Suriye'yi tehdit ettiğini de ifade ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sahte Siyonist rejimin bu terör eylemine daha geniş ve kararlı bir şekilde tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Pakistan Senatosu temsilcisi bu açıklamada Amerika, İngiltere ve diğer batılı hükümetlerin Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıda soykırımcı Siyonist rejimin suç ortakları olduğunu kaydetti. Bu arada aralarında Karaçi Dış İlişkiler Konseyi ve bu ülkenin Dış İlişkiler Konseyi'nde bulunduğu iki Pakistanlı düşünce kuruluşu, soykırımcı Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne düzenlediği terör saldırısını kınadı ve İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
İntifada ve Kudüs'ün Merkez Komitesi Başkanı soykırımcı Siyonist rejimin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas karşısında acizliğini vurguladı. Aksa Tufan Operasyonu Hamas direnişçileri tarafından 7 Ekim 2023'te işgal rejimine karşı gerçekleştirildi. Bu operasyonda Siyonist rejim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin telafi edilemez bir yenilgi olarak nitelendi, tarihin en ağır yenilgisini yaşadı. İrib'in haberine göre İntifada ve Kudüs Komitesi Başkanı Ramazan Şerif düzenlediği basın toplantısında soykırımcı Siyonist rejimin Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşı 6 ay sonra hala güçsüz olduğunu belirtirken operasyonun kazanımlarının 6 aydır desteklendiğini ve Siyonist işgal rejimi bu 6 ayda savaşı kaybetmiş olup delice şeyler yaptığını vurguladı. Ramazan Şerif Filistin Meclis meselesini İslam ümmetinin önemli meselelerinden biri olarak değerlendirirken İslami İran'da her yıl 22 Behmen'den sonra Dünya Kudüs gününde ikinci yürüyüşün ve halkın katılımının gerçekleştiğini, halkın Dünya Kudüs günü yürüyüşüne katılmalı ve 45 yıl olduğunu ve katılmaya da devam ettiğini belirtti. İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı 45 yıldır Filistin meselesinin unutulmasına izin vermediklerini ifade ederek Dünya Kudüs Günü'nün düzenlenmesinin yeni nesillerin Siyonist soykırım rejiminin suçlarına karşı bilinçlenmesini sağladığını sözlerine ekledi. Ramazan Şerif ayrıca bugün dünya kamuoyunun Gazze şeridindeki ablukanın kaldırmasını istediğini söyledi. Aksa operasyonu üzerinden 6 ay geçerken 2024 Dünya Kudüs Günü etkinlikleri düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni, Filistin'in temel meselesini ayakta tutmak ve Filistin Müslümanlarının dayanışmasını ilan etmek amacıyla mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı. Her yıl Ramazan ayının son cumasının gelmesiyle birlikte İran ve diğer İslam coğrafyalarında oruç tutan Müslümanlar toplantı ve yürüyüşlere katılarak Kudüs gününü anıyorlar.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde toplamda 6 katliam gerçekleştirdikleri belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 6 katliam gerçekleştirdikleri bu katliamlarda ve diğer saldırılarda toplam 59 kişinin şehit olduğu, 83 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 32.975, yaralananların sayısının ise 75.577 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanların ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. İşgal güçlerinin 180 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının ise 115.000'i geçtiği belirtiliyor. Bunların %72'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
Siyonist ordu Güney Lübnan'ın bölgelerine bombalar, fosfor ve top mermileriyle hedef aldı. İran'ın çarşamba günü Lübnan medyasına dayandırdığı haberine göre Siyonist rejimin topçu birliği Lübnan'ın güneyindeki Ramiye kasabasının çevresine bombaladı ve eş zamanlı olarak bu bölgelere fosfor bombalarıyla hedef aldı. Bu habere göre Siyonist rejimin salı gecesi Lübnan'ın güneyindeki Belida ve Ennata kasabalarının çevresine bombaladı. Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte Lübnan Hizbullah'ı Siyonist ordunun büyük bir kısmını Filistin'in kuzeyinde meşgul etmek ve Gazze'deki direniş üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla her gün askeri operasyonlar gerçekleştirip Siyonist rejimin işgal toprakları içindeki hedeflerine yönelik ağır operasyonlar düzenlemekte. Bu bağlamda Siyonist medya Lübnan Hizbullah'ın İsrail ordusunu işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde tuzağa düşürdüğünü defalarca itiraf etti. Bu bağlamda El Cezire kanalı çarşamba sabahı Lübnan'dan işgal altındaki toprakların kuzeyine çok sayıda roket atıldığını bildirdi.
Lübnan Hizbullah güçleri Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan Hizbullah hareketi bu sabah ülkenin güneyindeki sınırdaki Siyonist İsrail'e ait iki askeri noktayı saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada İsrail askerlerinin toplanma noktası olan El Raheb ve Barnit üssüne yeni bir komuta merkezinin füzeyle hedef alındığı kaydedildi. İsrail medyasına göre Nahari yakınlarında bulunan Resherhavis yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan'dan fırlatılan füze nedeniyle yarıda kesildi. Füzeler nedeniyle Yukarı Celi, Nahariya, Sa'ar, Geşer, Haziv, Hanita, Yara, Metsuva, Sholomi ve Betsit Siyonist yerleşimlerinde siren sesleri yükseldi. Siyonist İsrail ordusunun da El Habari, El Ferdis, Halta, Kefer Şuba ve Haberiya kasabalarının dış mahallelerine vurduğu belirtildi. Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Vermontlu bağımsız senatör İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeni suçlarını eleştirirken açık bir mesajla masum insanların öldürülmesini durdurun dedi. İsrail'e göre Siyonist rejimin son suçu olan Gazze Şeridi'ndeki dünya merkez Pana mutfağının 7 çalışanının öldürülmesinden bir gün sonra bağımsız Amerikalı senatör Bernie Sanders, MSNBC ile yaptığı röportajda sivil seçimin radikal başbakanı Benjamin Netanyahu'ya açık bir mesaj göndererek Gazze şeridindeki masum insanları öldürülmesini de durdurun dedi. Senatör Sanders şu anda Gazze'de yaşananların modern dünya tarihindeki en kötü insani felaketlerden biri olduğunu belirtti. Bu Amerikalı senatör ayrıca şunu vurguladı. Yüz binlerce çocuğun açlıktan ölme ihtimalinden bahsediyoruz. Gazze'de yıkılan veya hasar gören evlerin %70'inden bahsediyoruz. 1,8 milyon evsiz insandan bahsediyoruz. Bugün yemeği, suyu, ilacı, yakıtı olmayan insanlardan bahsediyoruz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki İran konsolosluğuna saldırısı kınandı başlığı altında. Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısı ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında hazır bulunan temsilciler Siyonistlerin vahşi eylemini kınadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcileri bu konseyin Sarı Günü yaptığı acil toplantıda İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik son saldırısını kınarken bu rejimin bölgedeki suç ve yasa dışı eylemlerinin sonuçları konusunda uyarılarda bulundular. Siyonist rejimin Filistin direnişi ve Gazze halkının direnişi karşısında yenilgi uğramasının ardından pazartesi akşamı Siyonist rejim savaş uçakları yeni bir suçla Suriye'nin Şam kentindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda ise İran'ın 7 askeri danışmanı Suriye'de şehit oldular. Birleşmiş Milletler'in Batı Asya, Asya ve Pasifik'ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Halid El-Hiyari, Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail rejiminin Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırı ile ilgili şunları söyledi. Diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin güvenliğine uluslararası yasalara uygun olarak her durumda saygı gösterilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı herhangi bir yanlış hesaplama şu anda Suriye'de, Lübnan'da, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Orta Doğu'da benzeri görünmemiş acılara tanık olan sivilleri ise yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde bölgede daha geniş bir çatışmaya yol açabilir uyarısında bulundu. Siyonist rejim İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı Siyonist rejimin 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin talebi üzerinde gerçekleşti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra Erşadi, İsrail'in İran konsolosluğuna saldırısıyla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler şartını, uluslararası hukuku ve egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiğini belirterek İsrail rejimi, Birleşmiş Milletler şartını, uluslararası yasaları ve Suriye Arap Cumhuriyetlerinin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal etti ve bu suça cevap verme hakkı Tahran'a aittir dedi. İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında hazır bulunan temsilcilerin çoğunluğu bu saldırıyı kınayarak uluslararası hukukun Birleşmiş Milletler şartının ve Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak nitelerken kınadı ve bölgedeki gerilimin artmasının nedeni olarak gördü. Aralarında Rusya, Çin, Mısır, İsviçre, Katar ve Türkiye'de bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi İsrail'in eylemini diplomatik merkezlerin dokunulmazlığını vurgulayan 1968 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olarak değerlendirdi. Bu toplantıya katılan temsilcilerin çoğu İsrail'in saldırı eylemlerini kınamasına rağmen İsrail'in bölgedeki suçlarından geleneksel destekçisi olan Amerika, İngiltere ve Fransa gibi birkaç ülke Siyonist'in saldırısını kınamayı reddetti. Amerikan temsilcisi bu toplantıda saldırının hedefindeki bina hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarına iddia etti. Bu açıklamalar ise ilk elden aldığı bilgilerle her zaman övünen Amerika, İran konsolosluğuna yapılan rakip saldırısı ile ilgili herhangi bir bilgi edinmediğini iddia ederken yapıldı ve bu inandırıcı değildir. Başta Amerika olmak üzere İsrail'in batılı destekçilerinden bu rejimin suçları karşısında sessiz kalması yeni bir mesele değildir. Tıpkı Siyonistlerin Suriye'deki İran konsolosluğunu hedef alma suçu da bu rejimin bölgedeki ilk ve son suçu olmayacağı gibi. Bu eylemin amacının tüm bölgeyi çatışmalara sürüklemek olduğu açıktır ve Amerika ve birçok batı ülkenin desteğiyle kendisini uluslararası hukukun üstünde gören işgalci İsrail rejiminin dokunulmazlık duygusunu göstermektedir. Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin bu kritik dönemde bu kayıtsızlığa ve suç karşıtı dik durarak onları egemenlik, diplomatik yerler ve toprak bütünlüğü ilkelerine karşı hesap vermeye zorlaması da gerekmektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise küresel bir girişim olan Kudüs Günü başlığı altında. Kudüs Günü İslam İnkılabı zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politika alanında ilk girişimiydi. İran İslam Cumhuriyeti'nin dirençe destek amacıyla aldığı önemli ve stratejik tedbirlerden biri Siyonist rejimin tanınmamasıdır. İslam devriminin zaferinden önce tamamen yapılandırılmış bir şekilde genişleyen Tahran ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler İslam devriminin zaferinden sonra köklü bir değişime uğradı. İnkılabın zaferinden bu yana geçen 45 yılın ardından İran İslam Cumhuriyeti Siyonist rejimi tanımamakla kalmayıp aynı zamanda bu sahte rejimin yıkılmasına da vurgun yapıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu stratejisi İslam dünyasında Filistin meselesinin yeniden canlanmasına, Batı Asya bölgesinde direniş ekseninin ortaya çıkıp güçlenmesine, ayrıca İslam milletlerinin Siyonist rejime karşı duyduğu nefrete büyük katkı sağladı. Buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti Filistin'e destek konusunda hiçbir zaman gizli bir yaklaşım sergilemedi. Her zaman açık ve kamusal destek sağladı. İmam Hümeyni'nin Kutsal Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırma girişimi, İran'ın Filistin'e verdiği açık ve etkili desteğin örneklerinden biridir. Bu girişim Filistin'e açık bir destek olmakla birlikte aynı zamanda Siyonist rejimin daimi bir sancısı olarak da değerlendirilmektedir. Zira her yıl bugün de İslam hatta Müslüman olmayan milletler dünya çapında Filistin'e destek için yürüyüş yapıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin liderliği döneminde Filistin'e destek daha güçlü bir şekilde devam etti ve o da bu desteğini yüksek sesle duyurdu. İslam İnkılabı rehberi 15 Kasım 2019'da İslami Nizam yetkilileri, Vahdet Konferansı'nın konukları ve İslam ülkelerinin büyükelçileriyle görüşmede şunları vurgulamıştı. Filistin meselesindeki tutumumuz ilkeli bir duruştur, kesin ve ilkeli bir duruş. İnkılabın zaferinden önce hareketin başlangıcından itibaren muhterem imamımız, Siyonizmin nüfuzunun, Siyonizmin müdahalesinin ve Siyonizmin zulmünün tehlikesini dile getirmiştir. Devrimin başlangıcından beri bu konumdayız. İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı ilk iş önceki rejime ait olan Tahran'daki Siyonistlerin merkezini onlardan alıp onları tahliye etmek ve Filistinlere vermek oldu. Bu sembolik olduğu kadar gerçek bir işti ve bugüne kadar bu durumdayız. Filistin'e destek verdik, Filistinlere yardım ettik ve yine yardım edeceğiz. Bu konuda hiçbir düşüncemiz, çekincemiz yok. Tüm İslam dünyasının Filistin'e yardım etmesi gerekiyor. Bu destek hem hükümetler hem de halk tarafından farklı alan ve meydanlarda yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşlarda ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda Filistinleri güçlü bir şekilde desteklemiş, hatta diğer ülkelerin dikkatini çekmede önemli bir rol oynamıştır. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda farklı zamanlarda Filistin eksenini destekleyen birçok toplantı ve konferansta da ev sahipliği yaptı ve bu desteği başta İslam ülkeleri olmak üzere pek çok ülkenin seçkin kesiminin dikkatini Filistin'e çekecek şekilde yapmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, 31 Mart yerel seçimlerinde alınan son bilgilere göre Türkiye genelinde seçim yarışını Cumhuriyet Halk Partisi kazandı sevgili dinleyicilerimiz. Böylece Türkiye'de belediye seçimleri iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefetinin etkileyici zaferiyle sona erdi. Bu seçimlerde bağımsız adayların da kimi bölgelerde zafere ulaşması çok dikkat çekiciydi. Özellikle şimdi CHP'nin yeniden bu zaferi elde etmesi Türkiye'nin siyaset arenasındaki önümüzdeki süreçte nasıl bir imaj sergiliyor ülke için, böylesi sorular ve konular konuşuluyor gündem maddeleri arasında. Biz de bu sonuçlar üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşlerinden sizlere aktaracağız. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey hoş geldiniz. Saygılarımız efendim.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi kısaca da girişte ifade ettiğim üzere Cumhuriyet Halk Partisi belediye seçimlerinde zafer elde etti ve aslında önemli şehirlerde bu zafer sağlandı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere. Şimdi bu sonuçlar üzerinde nasıl bir analiz yapıyorsunuz Ercan Bey? Böyle bir sonuç bekleniyor muydu acaba? Taban nasıl bakıyor bu sonuçlar efendim Türkiye'de?
Şimdi şöyle, AK Parti 2023 genel seçimini çok az bir farkla kazandı. Başkanlık seçimini Erdoğan biliyorsunuz ikinci tura kaldı. Aslında orada da bir sinyal vardı, mesaj vardı. Yani AK Parti'nin en zor seçimiydi. En zor şartlarda seçimi kazandı. İkinci tura kaldı. Daha önce rahattı. Arada fark vardı. O fark kapandı. Yerel seçimlerinde kuşkusuz yerelde özel durumlar vardır ama onun dışında da yerel seçimleri de yine genel Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullarda etkiler. Onu da gördük. AK Parti 22 yıllık iktidarı döneminde en ağır yerel seçim sonuçları aldı. Onlar için bu çok kötü gerçekten. Şöyle, CHP birinci parti oldu yerelde genel olarak aldığı aylar %37-38 ile. AK Parti de 35'e düştü. İYİ Parti bir hayli güç kaybetti. %10, %13'lerde oyu %3, %4 aralığına düştü. Bu onlar için gerçekten çok kötü. 7'de Refah Partisi'nin bir yükselişi var. %6'lık bir oy. Urfa'da, Şanlıurfa'da seçim kazandılar. Bu dönemde yeniden Refah Partisi'nin, yani Erbakan'ın oğlunun partisinin biraz yükselişe geçtiğini görüyoruz. Tabloda o daha yararlı çıktı, karlı çıktı. Büyük şehirlerde ise AK Parti ilk defa azınlığa düştü. 12 büyükşehir belediyesini kazandı. CHP 14 kazandı. Özellikle İstanbul'u çok geri almak için çok uğraşıyorlardı. Çok umutlulardı. İstanbul'u alamadılar ve arada bir hayli fark çıktı. Aradaki fark da açıldı İstanbul'da. Ankara'da ise çok ağır bir sonuç aldılar. Ankara'da yarı yarıya fark yediler. Yani %60'a %30 gibi, %32 gibi fark yediler. İzmir'de zaten almaları çok zordu. Ama diğer büyük şehirlerde de çoğunluk muhalefete geçti. Bu tablo özellikle şeyden kaynaklandı. Ekonomik kriz Türkiye'de 2021'den bu yana her yıl artan, ağırlıkta artan bir ekonomik kriz var. Ekonomi sıkıntılı. Fiyatlar çok yükseliyor. Fiyatlar durdurulamıyor. Hükümetin piyasa üzerindeki etkisi az. Güçlü değil. Piyasalar hükümeti hiç dinlemiyor neredeyse. Piyasalar kendi koşullarını yaratmış. Onun içinde ilerliyor. Hükümet aldığı kararlarla bunu değiştiremiyor. Dolayısıyla vatandaşın yaşamı ağırlaştı, zorlaştı. Özellikle büyük şehirlerde artan anormal kiralar milletin bayağı canını yaktı ve böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu sürpriz olmadı aslında. 2023 seçimlerinin o tablosu hükümetin aleyhine daha fazla işledi. Önlerine ağır bir fatura geldi ve şimdi kara kara düşünüyorlar bu tabloyu nasıl düzeltiriz diye. Aslında düzeltebilirler. Önlerinde 4 yıl var. Ekonomiyi düzeltmeleri gerekiyor bir kere. Ekonomiyi düzeltmeden, halka umut vermeden, piyasalardaki anormal fiyat artışını durdurmadan da bu da olmaz. Bir de şöyle bir ilginç bir şey çıktı bu seçimde. Katılım çok düşüktü. %78. Geçmişteki seçimlerde %88, 87, 84'lerdeydi katılım. Burada 78'e düştü. Bu da şunu gösteriyor. Muhalefet bütün olan gücüyle yine bu seçime asıldı. Muhalefette sandığa gitme oranı çok düşük bence tahminim. Esas sandığa gitmeyenler AK Parti. %11-12 aralığında AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. AK Parti'ye mesaj verdi. Küskünlüğünü belirtti. Bu çok anlamlı. Yani CHP'nin olağanüstü bir başarısından kaynaklanmadı bu seçim. Özellikle AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi, partisine destek vermemesi, bu bir mesaj kendi partisine. Biraz AK Parti'den de diğer partilere geçti oy ama esas gitmeyenler daha belirleyici oldu. Bu açıdan üzerinde çok konuşulacak bir seçim sonucu. İşin özü ekonomi Erdoğan'a kırmızı kart gösterdi. Üretici bu sene para kazanmadı. İşçi, köylü para kazanamadı. Özellikle emekliler maaşları çok düşük enflasyona göre. Hayat pahalı, onları daha çok ezdi. En düşük emekli maaşı Türkiye'de 10 bin lira. Bu da aşağı yukarı $400-500 civarında. Asgari ücretin de çok altında. Dolayısıyla halk cebine baktı, ekonomik durumuna baktı, öfkeliydi. Hükümet son güne kadar emekliler aslında bir umut içindeydi. Hükümet son günde de olsa bir küçük bir yardım yapar, maaşımızı zam yapar. Özellikle bayram ikramiyeleri daha yüksek bekleniyordu, çok düşük kaldı. Dolayısıyla hükümet emekliye, işçiye bir şey veremedi. Çünkü sıkı ekonomi politikası uyguluyor. Bunun da mimarı, başındaki isim eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikası IMF politikaları. Yani yeme içme, borcunu öde, işçiye, köylüye bir şey verme, oralardan kıs, parasını devlete borç olarak veren, bankalara borç olarak verenlere yüksek faiz ver politikasıdır bu. Mehmet Şimşek 1 Haziran'dan itibaren yüksek faiz politikası uyguladı. Faizler 8,5-15 aralığındaydı. Bunu %50'ye çıkardı. %50'ye faizlerin çıkması enflasyonun altında ama yine de çok yüksek. Faizlerin yükselmesi demek devletin giderinin çok anormal artması demektir. Neden? Türkiye'de en çok borçlanan devlettir. Devlet borçlanıyor. Devlet borçlandığı için %50 faizi devlet veriyor cebinden. Bir anlamda kaynak aktarmış oluyor. Yani emekçiye, çalışana vermediği zammı parası olana vermiş oluyor zam. Faiz de yüksek faiz de. Dolayısıyla yüksek faiz politikası, piyasaların kısılması gibi politikalar Erdoğan'a ağır fatura olarak önüne geldi.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Erdoğan gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini, Türkiye'de düzenlenen yerel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, Türkiye'de belediye seçimleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor günlerin beklediğini, Gazze'li ateşkes müzakerelerinin başarısız kaldığını, Siyonist rejimin diplomatik kırmızı çizgi üzerinde yürüdüğüne dair haber ve yorumlara yer verirken, Ebrar gazetesi ise İslam İnkılap lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin İran'ın konsolosluk binasına yapılan saldırıya tepki olarak yaptığı açıklamaya yer veriyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve silah arkadaşlarının işgalci Siyonist İsrail rejimi tarafından şehit edilmeleri nedeniyle verdiği bir mesajla Siyonist rejimin menfur saldırısını lanetleyerek onları pişman edeceğiz ifadesini kullandı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei mesajında tam olarak şu ifadeleri kullandı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İslam dünyasının cesur ve fedakar askeri Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, yüce gönüllü silah arkadaşı Muhammed Hadi Hacı Rehimi ile birlikte işgalci ve menfur Siyonist rejimin cinayeti sonucunda şehadet makamına erdiler. Allah ve velilerinin selamı ve rahmeti onlar ve bu vakanın diğer şehitlerin üzerine, onun laneti ise zalim ve saldırgan rejiminin liderleri üzerine olsun. Şehitlerimiz merhametli Rablerinden uzun soluklu cihatlarının kabul gördüğü nişanını aldılar. Şimdi ise Allah'ın velileri ve salih kullarıyla birlikte ilahi nimetlerden yararlanıyorlar. Tuğgeneral Zahidi uzun yıllardır tehlike ve cihat meydanlarında şehadeti gözlüyordu. Onlar hiçbir şey kaybetmediler ve Allah katında mükafatlandırıldılar. Ancak İran milletinin onları kaybetmekten dolayı duyduğu acı ağırdır. Alçak rejim yiğitlerimizin eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu cinayetten ve benzerlerinden pişman edeceğiz. Allah'ın salih kullarına selam olsun. Seyyid Ali Hamenei.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi İran dış ticaretinin 153 milyar doları aştığını, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı muhbirin çözülemeyecek hiçbir ekonomi düğümün olmadığını, Siyonist rejimin İran'ın diplomatik binasına saldırısı ardından ağır cezayı beklemesi gerektiğini belirtiyor. Cevan gazetesi ise Dışişleri Bakanlığı'nın saldırgan korsan rejimin işlediği suçtan pişman olacağını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğu binasına düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadığı bir bildiri yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride maalesef bilinen bir diplomatik konuma yönelik bu hedefli saldırıda bu binada Ramazan iftar programında hazır bulunan İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik dokunulmazlığa sahip çok sayıda terörle mücadele askeri danışmanı şehit olduğu ifadelerine yer verdi. Bildirinin devamında kuşkusuz bu saldırgan ve nefret dolu saldırı diplomatik kişilerin ve yerlerin dokunulmazlığını ihlal etmekte ve başta 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi, 1973 diplomatik koruma altındaki kişilere karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme ve Birleşmiş Milletler şartı olmak üzere uluslararası düzenlemeleri açıkça ihlal etmektedir. Söz konusu menfur saldırının ve uluslararası hukukun ihlalinin hükümetler ve uluslararası kurullar tarafından şiddetle kınanması bekleniyor denildi.
Kayan gazetesi, Amerika'nın Siyonist rejime verdiği silah desteğinin ortalama her 35 Gazze'li için 1 ton bomba olduğunu, CNN'in İran konsolosluğuna yapılan saldırının Batı Asya'yı uçurumun ucuna sürüklediğini, İran'ın diplomatik binasına yapılan saldırıdan sadece bir gün sonra Siyonist rejimin askeri üslerinin direniş cephesinin İHA ve füze yağmuruna tutulduğunu belirtiyor. Şervan gazetesi ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu saldırıya tepkisini aktararak şunları belirtiyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz ifadesi kullanılan açıklamada söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi. İlgili tüm tarafları sağduyulu ve iktidarlı hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz. İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam kayıp sayısının 13 olduğu açıklandı. İran saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüre yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Oslo anlaşmaları gerçek bir barış süreci miydi? İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcastimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İsrail'in Oslo Anlaşması hakkındaki yalanlarını ele alacağız. Eylül 1993 yılında Siyonist rejim ve Filistin Kurtuluş Örgütü Amerikan Başkanı'nın huzurunda Beyaz Saray bahçesinde Oslo adında bir anlaşma imzaladı. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat, İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı daha sonra anlaşma nedeniyle Nobel Barış Ödülünü aldı. O tarihe kadar ırkçı rejim Filistin'in gelecekteki kaderi konusunda ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakereleri reddediyordu. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakere etmek yerine Ürdün'le müzakere etmeyi tercih ediyordu. Fakat 1980 yılı ortasında pozisyonunu değiştirdi. Bu değişimin nedeni ise bu sahte barışta gördüğü menfaatlerdi. İki taraf nihayet 1993 yılında halka açık olarak bir araya geldi. Amerikalıların gelişi aynı zamanda Oslo Anlaşması'nın da sonuçlanmasına yol açtı. Oslo Anlaşmaları Eylül 1993'te Beyaz Saray'da tüm bu dram ve sahnelemeyle imzalandı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın sona erdiği ilan edilen bir anlaşma. Fakat Oslo sürecine ilişkin iki temelsiz ve yanlış efsane mevcuttur. Birincisi, Oslo gerçek bir barış süreciydi. İkincisi ise Yasir Arafat, İsrail'e karşı bir terör operasyonu olarak ikinci intifadayı kışkırtarak bu süreci kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattı. İlk efsane bir çözüm umudu yarattı. Ama başarısız olunca suç kimi işaret eden bir oyuna dönüştü. İsrailli aşırılık yanlıları suçlamayı Filistinli liderlere doğrulttu. Filistinlerin başka bir versiyonu ise Yasir Arafat'ı suçladı. Başka bir grup ise Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin 2004'teki ölümünden sonra ortaya çıkan çıkmazdan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Tüm bu senaryolar Oslo barış sürecinin asla gerçek olmadığını ortaya koyuyor. Daha da önemlisi Oslo Anlaşması'nın uygulanması için imkansız olan bazı koşullar mevcuttu. Yasir Arafat'ın imzaladıktan sonra Oslo taahhütlerini yerine getirmediği iddiasının araştırılmasına da gerek yok. Zira kendisi imkansız taahhütlerini yerine getiremezdi. Örneğin Filistinli yetkililerden işgal altındaki topraklarda herhangi bir direniş faaliyeti yürütmemeleri istendi. Aslında Arafat'ın anlaşmaları tartışmasız kabul etmesi bekleniyordu. İsraillilerin de istediği şey ve gerçekten de mevcut olan durum. İsrail'in önerisine göre Filistin devletinin geleceği bağımsız bir ekonomiye ve dış politikaya sahip olmamasıdır. Yalnızca iç konularda kendi kendini yönetiyordu. Oslo Anlaşması'nın başarısızlığını anlayabilmek için daha çok inceleme yapılması gerekmektedir. Aslında bu anlaşmada iki prensip yanıtsız kaldı. Birincisi, barışın özel temeli olarak coğrafi veya bölgesel bölünmenin önceliğiydi. İkincisi ise Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının reddedilmesi ve müzakere masasından kaldırılmasıydı. Yahudiler Filistin topraklarının %80'inden fazlasını kapsayan bir alanda İsrail rejiminin kurulmasını önerdiler. Komite ayrıca orijinal öneriyi kabul ederek rakamı düşürdü. Müzakerecilerin her birinin bahsettiği toprak ve barış söylemi. Amerikalıların İsrail'in bu alanda başarılı olması için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmadı. Filistin liderleri asla bölünmeyi istemediler. İşgal planı her zaman Siyonistlerin ve İsraillerin planı olmuştur. Ayrıca İsraillerin gücü arttıkça toprak taleplerinde de artış yaşanıyordu. Filistinli partiler Oslo koşullarını yalnızca daha az kötü ve gündeminin bir parçası olarak kabul ettiler. Fakat burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, hiçbir yerli ulus güçlü bir baskı olmaksızın ana vatanını bir başka nüfusla paylaşmak istemez. Oslo sürecinin barışa ulaşmak için adil bir süreç olmadığını, mağlup ve sömürgeleştirilmiş bir ulusa zorla dayatılan bir uzlaşma olduğunu kabullenmek gerekir. Öte yandan Oslo'da iki hükümet kurma çözümüne ilişkin bazı tartışmalar yaşandı. Aynı bölünme tartışması gibi. Fakat farklı kelimelerle. Filistin devleti kurma vaadi dünya ve bazı yerel halklar için ikna ediciydi. Fakat bunun aslında boş olduğu kısa süre içinde anlaşılmış oldu. Nihayet 2000 yazında bazı Filistinli aktivistler, akademisyenler, politikacılar destekledikleri sürecin İsrail ordusunun işgal altındaki topraklardan gerçek anlamda geri çekilmesini içermediğini ve gerçek bir devlet kurma vaadinde bulunmadığını fark ettiler. Evet, gizem çözülmüş oldu. Bununla birlikte 2000 yılının sonbaharında Filistinlerin çaresizlik duygusu ve ikinci intifadası da yaşandı. Oslo barış süreci bölünme ilkelerine bağlı kaldığı için başarısız olmadı. İlk anlaşmada İsrailliler 5 yıllık ara dönemden sonra Filistinleri sıkıntıya sokan 3 konuyu müzakere etmek için söz vermişlerdi. Bu 3 mesele Kudüs'ün kaderi, mülteciler ve Yahudi yerleşimciler meselesinden oluşuyordu. Bu ara dönemde Filistinliler yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini kanıtladılar. Fakat 5 yıl sonra Filistinliler konuyu tartışmaya hazır hale gelince ikinci aşama hiç başlamadı. Benjamin Netanyahu, Filistinlere yönelik kötü muamele nedeniyle ikinci aşamaya geçemeyeceğini iddia etti. Bu sözlerin hepsi yalandı. Siyonist rejim başbakanı Yitzhak Rabin'e düzenlenen suikastle Oslo süreci durdurulmuştu. Rabin'in İsrail'e bir aşırılık yanlısı tarafından öldürülmesinin ardından Netanyahu 1996 yılında kabinesini kurdu. Netanyahu'nun Oslo Anlaşması'na açıkça karşı çıkması bu süreci frenlemiş oldu. İşin komik tarafı ise müzakereler başarısızlıkla sonuçlandığında İsrailli politikacılar yerine Filistinli liderlerin Oslo'yu yok etmekle suçlanmasıydı. Filistinlerin geri dönüş hakkının müzakere gündeminden çıkarılması, Oslo Anlaşması'nın yanlış bir süreç olduğunu gösteren ikinci neden oldu. Mülteci meselesine dikkat edilmemesi yeni bir şey değildi. Mülteciler en başından beri sürekli baskı altında bulunmaktalardı. Oslo Anlaşması'nda mülteciler meselesi madde ve fıkralar arasında kaybolmuştu. Elbette bu anlaşmada Filistinli ortak Yasir Arafat'ın ihmalinin de rolünü belirtmek gerek. Nihayetinde herhangi bir değişiklik olmadı. Aslında ırkçı rejim Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını barış yolunda Filistinlerin kışkırtması ve fitnesi olarak tanımladı. Oslo anlaşmalarını korumaya yönelik son girişim olan 2000 Camp David toplantısında mülteciler konusuna daha iyi bir şekilde yaklaşılmadı. Nihai müzakereler temelde diğer konuların yanı sıra tüm Filistinlilerin geri dönüş hakkının tamamen reddedilmesini de içeren planı Filistinlilere kabul ettirmek için İsrail-Amerikan ortak çabası sayılırdı. Söz konusu planda Filistinlilerin yalnızca Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere dönmesine müsaade ediliyordu. Elbette müzakereye katılan herkes bu alanların insanlarla dolu olduğunu ve daha fazla insanı çekebilecek kapasiteye sahip olmadığını biliyordu. İsrail'in işgal ettiği diğer bölgelerde ise mültecilerin dönüşü için başka bir alan vardı. Müzakerelerin bu kısmı sadece anlamsız bir jest sayılırdı. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse bu toplantı gerçek bir çözüm olmaksızın olası her türlü eleştiriyi bastırmak için yapıldı. Dolayısıyla 1990'lardaki barış süreci sahte ve asılsız bir barış süreciydi. Aslında Oslo süreci en iyi yorumla askeri bir transfere ve İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünün bir nevi sıfırlanmasına dönüştü. Ayrıca birçok bölgede Filistinlerin hayatlarını eskisinden çok daha kötü bir duruma sokmuştu. ...1995 yılından sonra Oslo Anlaşmalarının etkileri acı verici bir şekilde görülmeye başladı. Barışçıl olması gereken anlaşma Filistin toplumunu yok etti. 1996'da Netanyahu'nun gelişinden sonra Oslo Anlaşmaları barış söylemi haline geldi. Sahadaki gerçeklikle kesinlikle hiçbir alakası olmayan sözler. Oslo süreci işgal altındaki toprakları bir felaket coğrafyasına dönüştürmüştü. Bu anlaşmadan sonra Filistinlerin yaşam kalitesi eskisinden çok daha kötü olmuştu. 1994 yılında İsrail, Yasir Arafat'ı Oslo anlaşmalarının sahada uygulanmasını kabul etmeye zorladı. Anlaşmaya göre Batı Şeria ünlü A, B ve C bölgelerine bölündü. C bölgesi doğrudan İsrail tarafından kontrol ediliyordu ve Batı Şeria'nın yarısını kapsıyordu. Bu bölgeler içinde ve birinden diğerine hareket neredeyse imkansız hale gelmişti. Hatta Batı Şeria Gazze şeridinden tamamen ayrılmış ve iletişimleri kesilmişti. Öte yandan Gazze şeridi Filistinler ve Yahudi yerleşimciler arasında bölünmüştü. İşin komik tarafı ise Yahudi yerleşimcilerin sıklıkla su kaynaklarını ele geçirmeleri ve etrafı dikenli tellerle çevrili kapılı yerleşimlerde yaşamalarıydı. Dolayısıyla sözde barışçıl Oslo Anlaşması'nın nihai sonucu Filistinlerin yaşam kalitesinin daha da kötüleşmesinden ibaretti. Anlaşma aynı zamanda Arafat'ı Filistinlerden gelecek taleplerden veya onların acılarını dindirmeye yönelik her türlü öneriden peşinen vazgeçmeye zorladı. Camp David'te olup bitenlere dair inandırıcı ve güvenilir bir rapor bulunmaktadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hazırladığı İsraillerin Yasir Arafat'ın sabote edildiği iddiasını yalanlayan bir rapor. Söz konusu raporda Arafat'ın Oslo'dan sonraki yıllardaki temel sorununun işgal altındaki topraklardaki Filistinlerin yaşamlarının eskisinden çok daha kötü hale gelmesi olduğu belirtiliyor. İki Amerikalı yetkiliye göre Arafat oldukça mantıklı bir şekilde İsrail'in Filistinlerin barış sürecinin yararlılığına olan inancını yeniden tesis etmek için adımlar atması gerektiğini öne sürdü. Müzakere telaşının sadece İsrail'lerin talebi değil, aynı zamanda Amerika'nın aptalca baskısı olduğunu da belirtmek gerek. Kendi mirasını bırakmayı düşünen Bill Clinton'un başkanlık döneminin sonuydu. Yasir Arafat potansiyel müzakere alanları olarak iki önemli öneride bulundu. Öneriler onaylandığı takdirde Filistinlerin yaşam standartlarının gerçekliğini iyileştirebilir. İlk öneri yerleşimcilerin sömürgeciliğinin ve Oslo'dan sonra artan Batı Şeria'daki yoğun yerleşimlerin azaltılmasıydı. İkincisi ise İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük zulmüne, tekrarlanan toplu cezalarına, yargısız gözaltılarına ve kontrol noktalarında tekrarlanan aşağılamalara son verilmesiydi. Tümü yerli nüfusun bulunduğu herhangi bir bölgede gerçekleştirildi. Amerikalı yetkilinin belirttiğine göre İsrailliler hiçbir konuda politikalarını değiştirmekten yana değillerdi. İsrailler o kadar sert bir tutum benimsemişlerdi ki Arafat'ın başka seçeneği yoktu. Beklendiği gibi müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrailliler Yasir Arafat'ı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı. rejimin bir başka efsanesi de İkinci İntifada'nın Yasir Arafat'ın planladığı bir terör saldırısı olduğunu dünyaya anlatmakta ısrar etmeleridir. Fakat gerçekte İkinci İntifada, Oslo ihanetine karşı yapılan bir dizi halk protestosunun neticesiydi. Bu intifada 11. Başbakan'ın Eylül 2000'deki provokatif eylemleriyle ateşlendi. Arya Sharon, güvenlik güçlerinin ve gazetecilerin yoğun bir şekilde hazır bulunduğu bir ortamda Mescid-i Aksa'ya girerek çevrede dolaştı. Filistinlerin bu eylemden kaynaklanan ilk ve elbette mantıklı öfkesi barışçıl gösteriler şeklinde baş gösterdi. Fakat bu gösteriler İsrail'in acımasız şiddet ve baskılarıyla karşılık buldu. İsrailler bu sert ve acımasız baskı Filistinlerin de tepki göstermesine sebep olmuştu. Bu tepki kendisini bölgenin en güçlü askeri gücü olarak adlandıran rejimin önünde intihar eylemleri şeklinde baş göstermişti. Filistinler için bu çalışma son sığınaktı. İsrail muhabirleri meşru Filistin intifadasını şiddet içeren bir hareket olarak göstermek mecburiyetinde kaldılar. Bu mesele sonraları birçok İsrail gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı. Bu kişilerden biri de bu rejimin ana ve en çok okunan gazetesi olan ve son haberler anlamına gelen Yedioth Ahronoth'un yazı işleri müdürü yardımcısı Daniel Doğdu. İkinci intifadanın ilk günlerinde İsrail medyasının yanlış bilgi üretmesi ve yayması hakkında bir kitap yazmıştı. Diğer tanınmış iki İsrailli gazeteci Ofer Shaleh ve Ravi Vadurker, Bumerang adlı kitaplarında İsrail ordusu müşterekurmay başkanı ve savunma bakanlığının bazı stratejistleriyle görüşmüş ve İsrail ordusunun 2000 yazında Hizbullah'ın Lübnan'daki aşağılayıcı yenilgisinden sonra hayal kırıklığına uğradığı sonucuna varmışlardı. Bu yenilginin İsrail ordusunu zayıf göstereceği korkusu hakimdi. Sonuç olarak bir güç gösterisine ihtiyaç duyulmaktaydı. İşgal altındaki topraklarda güçlerini ve hakimiyetlerini bir kez daha kanıtlamaları, örneğin İsrail'in yenilmez ordusunun ihtiyaç duyduğu bir tür saf güç gösterisiydi. Bu nedenle İsrail ordusuna Filistinlerin barışçıl gösterilerine karşı tüm gücüyle tepki vermesi talimatı verildi. İşgalci rejim güçleri de aynısını yaptı. Ve Nisan 2002'de bir sahil beldesine düzenlenen terör saldırısıyla misilleme yaptı. İsrail, şehirleri ve insanlarla dolu Filistin'e mülteci kamplarını bombalamak için uçak kullandı. Evet, İsrail ordusu en ağır silahlarını masum ve savunmasız insanlara doğrultmuştu. Bu arada İsrailliler asılsız iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Onların iddiaları şuydu: Filistin tarafında konuşacak kimse yok. Bu Camp David müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail ve Amerika'nın başlattığı suçlama oyunuydu. Bu temelsiz iddia İsrailli, Avrupalı ve Amerikalı düşünürler ve analistler arasında popüler bir analiz olarak yeniden gündeme geldi. İsrail'in Oslo Anlaşması'na ilişkin kendi yorumunu Filistin'e dayatmaya çalıştığı aşikardı. Kendi işgallerini sonsuza kadar sürdürmelerine yol açacak bir yorum. Fakat bu defa Filistin'i suçlayarak, hatta onunla anlaşarak. Filistinli liderlerin İsrailler tarafından hedef alınarak şehit edilmeleri ve suikast düzenlenmesi çatışmalarda yeni bir olgu değildi. İsrail bu politikaya 1972 yılında Gashwan Kanafani suikastiyle başladı. Filistinli yazar ve şair Gashwan aynı zamanda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderliğinin de bir üyesiydi. Mayıs 2001'de Başkan Bush bir senatörü Batı Asya'ya özel elçi olarak atadı. Bu senatör yaptığı araştırmada savaştan Filistin'i sorumlu tutacak bir dayanak bulamadı. Diğer yandan Ariel Sharon'u Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek huzursuzluğu kışkırtmakla ve buranın ve Kudüs'ün diğer İslami bölgelerini kutsallığına saygısızlık etmekle bile suçladı. Kısacası güçsüz Yasir Arafat bile İsrail'in 2000 yılındaki Oslo anlaşmalarını yorumlamasının Filistinlerin normal bir yaşamına dair her türlü umudun sonu anlamına geldiğinin farkına vardı. Bu anlaşma bile Filistinleri gelecekte daha fazla acı çekmeye mahkum etmek anlamına geliyordu. Yasir Arafat da Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun İsrail'e direnmek ve onunla savaşmak olduğunu anlamıştı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı isimli podcast'in bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Oslo Anlaşması'ndan ve İsrail'in bu konudaki sahte yönlerinden bahsettik. Bu anlaşmanın Filistinleri İsrail'in taleplerini kabul etmeye zorlamak için gerçek bir barış sürecinden çok İsrail-Amerikan ortak çabası olduğunu belirttik. Filistinler için normal bir yaşam umudu. Bu anlaşma her şeyden önce Filistinlerin gelecekte daha fazla acıya mahkum edilmesi anlamına geliyordu. Ve daha sonra Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler bunu kanıtlamış oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bir başka bölümünde İsrail rejimine dair başka bir sahte efsaneyi sizlere anlatmaya çalışacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ